Ayrım 13.
Uzun parmakları arasındaki bıçakla dört çizgi çektiği yemişi, el değdirmeden tabağa verişi öyle ustalık istiyordu ki, yemişin üstünde avusu yürekleri işleyen milyonlarca diken vardır. Parasını alıp gitti o. Ben tabakla yukarı çıktım. Frenk yemişi, Frenk yemişi diyen sesi uzaklaştırdım. Şimdi yaklaşan davul sesinin yanı sıra sıcak, yanık bir erkek sesinin söylediği türküyü işitiyoruz dedemle. Selam da verdim sola sağa, bayramınız mübarek ola. Pencereden baktım. Sopasının ucundan sırmalı çevreler sallanan davulcu, o arka sokakların bağrı yanık göçmen kuşlarından. Bayram bahşişine çıkmışlar. Sesler uzaklaştı. Sokağın gürültüsü dindi. Allı güllü urbalı çocuklar bayram davulunun peşinden gittiler. Sonra bir başka sesi, sokağın içine bir türkü benzeri yayıldı. Elma şekeri, elma şekeri. Ağzımda Frenk yemişinin çekirdek dolu tadı, pencereden baktım. Cam parıltılı kırmızı elma şekerlerinin dörde bölünmüş kargı sopalarını, kocaman bir Frenk yemişi yaprağına saplamış. Bu yeşil yaprak tepsiyi zorlukla taşıyan çocuğa boş sokakta alıcı çıkmadı. Dedeme baktım. Gözleriyle, hadi al dedi. Ben kapıyı açtığımda o başında kaktüs yaprağından tablası bayram davulunun sesine doğru koşuyordu. Türk vardır. Türk başını kaldırdı. Yatağının karşısında oturan Mustafa'ya baktı. İçini çekti sonra. İşte bunu yazdım. Yarışmaya girebilir mi dersin Mustafa ağacığım? Mustafa gözlerindeki buğuyu içirmek için göz kapaklarını açtı kapadı birkaç kere. Girer Türk girer. Ben seçicilerin yerinde olsam bu gözlerde bir yurt parçasını resim resim canlandıran, koku koku duyuran, üstelik henüz 12 yaşında bir kız olan yazarı kazandırır ödülü ona verirdim. Türk kollarını delikanlının boynuna doladı. Ah Mustafa ağacığım, keşke jüri sen olsaydın. Ne sevindirirdin beni. Kazanmasam bile ne çıkar. Ben kendimi denemiş oldum. Söylemek istediklerimi yazdım ya, bu da bir kazanç değil mi insana? Mustafa düşünceliydi. Aklı küçük kız kardeşinin yazdığı derin anlamlı, sıcak söyleyişli yazısının gözlerinde canlanan resimlerindeydi. Bunu yarın götürür gazeteye elimle veririm. 4. Sevgili yavrum Türk'üm. Mektupların bana sevinç, umut, senden sağlık haberleri getiren mektupların neden seyrekleşti? Son mektubun alalı bir haftayı geçti. Dedenden bir kart almasaydı anneciğin merakından ne hale gelirdi düşündün mü hiç? Neden yazmıyorsun? Hasta mısın yoksa? Seninle gelmediğime beni pişman etme Türk. Annenden gizlediğin bir şeyler mi var yoksa? Ayak parmaklarının oynadığını müjdelemiştin bize. Sonra sustun birdenbire. İlk mektuplarınızda tedavinin bir ay süreceğini söylemiştiniz. 45 gün oldu. Artık yolunuzu gözlüyoruz. Mektubumu postalamadan senden bir mektup geleceğini umuyorum. Fakat bizim yanaşma şehirden döndü. Sizlerden hem de hiçbirinizden bir haber çıkmadı. Akşamüstü uçak postasını kollamak üzere bir daha gidecek. Biz çok iyiyiz. Baban çok çalışıyor. Fidanlıkları mağara otları sardı. İşçilerle beraber her dakika ben evle işlerimle uğraşıyorum. Hiçbir derdimiz yok sizleri özlemekten başka. Kemal ile ata karnelerini aldılar. İkisi de pek iyi. Ata bu sene iftihar listesinde. Sevineceksin bu haberleri. İnşallah seneye seninle de sevineceğiz yavrum. Senin sağlığın en büyük mutluluğumuz bizim. Hepimiz dedenin ellerinden öperiz. Seni ve Mustafa'yı hasretle kucaklarız sevgili yavrum. Naciye teyzenlere de sevgi ve selamlar. Annen Seher Vardar. Türk gözlerindeki yaşları sildi. Mektubu 3 kere okumuştu. Annesine mektup yazmış yazmış sonra hepsini yırtmıştı. Ona benim sinirlerim inatçıymış. Bir türlü gevşemiyorlar diyemiyordu. Onun için de mektupları yırtıyordu hep. Haftada 3 gün doktora gidiyorlardı. Elektrik, masaj, manipülasyon ve jimnastik araçlarıyla jimnastik yapıyorlardı. Bacaklarına birazcık can gelmişti ama hepsi o kadar. Doktor, İdris abi, Sencan abla hiç umutsuz değillerdi. Fakat Türk'ün göğsünün derinlerinde bir şeyler kopmuştu sanki. Bunlar belki umutlarıydı, belki de kendine güven duygularıydı, bilmiyordu ne olduklarını. Bütün varlığına derin bir yorgunluk çökmüştü. Çabası eksilmişti içinde. Biraz da paket benzeri kucakta taşınmaya alışmıştı. Tek isteği bir an önce evine dönmekti. O gün doktoruyla konuşmuştu gizliden. Ben inatçı sinirlerden usandım doktor bey demişti. Acaba yaşayışım boyunca hep böyle mi kalacaklar? Doktor kesin olarak hayır cevabını vermişti ona. Ama bazen geç cevap verir sinirler. Deniz mevsimi bir başlasa güneş, kum ve deniz banyoları öyle iyi gelecek ki sana. O zaman Türk bizim oralarda deniz mevsimi çoktan geldi. Öyleyse biz gidelim doktor bey demişti. Hekimle hastası karara vardılar öylece. Mustafa ağasının imtihanları bitiyordu zaten. Dönebilirlerdi beraberce. Doktor Okan, Ali Rıza Bey ile Mustafa ile de görüşmüş, Türk'ün rahatsızlığının geçmesi için uzunca bir süre bakım gerektiğini söylemişti. Geçecekti. Fakat bazen böyle kolay karşılık vermeyenleri de olurdu. Doktor Mustafa'ya Türkiye yapılan masajı öğretmişti. Elektriğin yerine güneş banyosu geçecekti. Su altı jimnastikleri de çok faydalı olacaktı. Türk bunları anlatan Mustafa'ya bakıyordu. Bakışları öyle keskin, öyle deliciydi ki Mustafa'nın yüreğine kadar uzanıyorlardı. Geçmeyecek hastalığımı söyle bana, gizleme benden. Ben güçlüyüm, buna, bu acılara dayanabilirim diye soruyorlardı sanki. Mustafa'nın kalbi parça parça oluyordu. O güzel yüzlü, o pürüzsüz kadife tenli yüz, içlerinde gizlenmeye çalışılan acıların, umutlarla kaynaştığı sorgu dolu koyu mavi kocaman gözler. İki altın örgü saç yanaklarının yanından boynuna iniyordu. Geniş alnında birkaç ipek perçem, öyle güzel, öyle içli, öyle yüreğe dokunan bir görünüşü vardı ki kardeşinin. Verebilse kendi bacaklarını düşünmeden onunla değişmeye, belden aşağı kopuk kişilerin iki tekerlekli arabalarında kendi yaşayışını geçirmeye çoktan boyun eğerdi. Fakat Türkiye bütün sevdikleri hiçbir şey veremiyorlar, hiçbir yardımda bulunamıyorlardı. Ne de anlayışlı çocuktu Türk. İçinden geçenleri bile sezinliyordu. Hiç üzülme Mustafa ağacığım bana. İnan ki gözlerimle ellerim bacaklarımdan daha önemli. Bu koca dünya üstünde ben başına bu iş gelmiş tek kız değilim ki. Mustafa, sus Türk dedi. Böyle laflar etme. Seni bu hale katlanmış görmek istemem. İnsanlar her kazancı bir emek harcayarak kavuşabilirler. Emek insanın yüreğindeki aşktan doğar. Sonra bunu kullanabilirler. Sen kalbinde iyileşmek aşkını yitirirsen, böyle kalmaktan üzüntü çekmezsen, sağlığa kavuşmak için gereken çaban tükenir. İyi olamazsın sonunda. Ben oturmayı seven, oturmak üzerine geleceğin yapılarını kurmayı tasarlayan bir kardeş istemem Türk. Yürümeyi, koşmayı büyük bir istekle özlemelisin. Bu özlem yangın yangın seni tutuşturmalı, anladın mı Türk? Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum sana? Türk başını önüne eğmişti. Öyle eğmişti ki Mustafa eliyle onun çenesini tutup başını kaldırdı. O zaman kardeşinin gözlerinde tutmaya çabaladığı yaşlar birdenbire döküldü. İki kardeş birbirlerine bakıyorlardı. Mustafa kendini bırakmıyordu gözyaşlarının avutan serinliğine. Türk hıçkırıksız, sarsılmadan ağlıyordu sessizce. Neden sonra, ben istemiyor muyum sanki dedi, yürümek, koşmak, okuluma gitmek. Kayalıklardan sıçrayarak denize inmek, yüzmek, oğlaklar gibi tırmanmak kayalıkları, istemiyor muyum? Ama bütün bunları söylemekle sizleri üzmekten başka bir şeyler geçmez kelime. Sonra gerçekten umutsuzsa hastalığım. Kendimi böyle bir kızın yaşayışına hazırlamam doğru olmaz mı Mustafa ağacığım? Mustafa sertçe bir sesle hayır dedi. Hayır, iyi olacaksın. Ama bugün değilse yarın, yarın değilse öbür gün. Şimdi memleketimize döneceğiz. Seni sırtımda denize taşıyacağım. Kısa bir süre. Sonra sen tırmanacaksın kayalıkları. Kendini oturan bir kız olmaya değil, tırmanan bir kız olmaya hazırla. Türk'ün gözlerindeki yaşlar içinden vuran umut sıcağıyla kuruyuverdi. Mustafa'nın boynuna atıldığında artık gülüyordu. İki kardeş kucaklaştılar. Türk uzun bir süre Mustafa'nın sözlerinin yankılarını dinledi onun yürek vuruşlarında. Mustafa ağasının sesindeki inanç, güven veren bir güç, Türk'ü gün ışıkları benzeri kuşatıp sarmıştı. 5. O gün ve o gece bir bayram havası yaşamışlardı Naciye teyzenin evinde. Türk yatağındaydı. Uyku gözlerinden çok uzaklara, sanki Torosların tepelerine kaçmıştı. Kıpırdanıyor, kollarının üstünde doğrularak dönüyordu usulca. Yatağında uyuyamıyordu bir türlü. Neler olmuştu o gün neler? Her güne benzer bir sabah uyandığında, sokaktan ilk geçen sesi duymuştu. Sütçünün arabasının demir tekerlekleri, atların nalları kaldırımları uyandırmıştı. Sonradan da türkü. Bu birbirinden bir damla ayrısı olmayan sabahlardan biriydi. Karşısında yatan dedesinin yastığı boştu. Kalkmış, mutfakta sabah kahvesini pişirmeye gitmişti. Biraz sonra ipek yumuşaklığında keten helvası beyaz saçları ıslatılarak taranmış, tıraş olmuş, elinde kahve fincanı, koltuğunda gazeteler usulca dönecekti. Dedesini bekliyordu yine. Öyle güzel, tatlı, öylesine derinlere indikleri bir konuşmadır başlayacaktı aralarında. Geçmiş aile yılları, babaanneyle evlenişleri, Rumeli'deki çömlekçi çiftliği ortasından geçen Galik Nehri'nin, köylülerin kaptan kaba aktararak kumlarından altın topladıkları geniş kumsalı, dedesinin beslenmeleri için her gün iki fırın ekmek pişen 31 tane cins cins bekçi köpeği, tavlaları dolduran Arap soylu, İngiliz, melez kısrakları, tayları. Daha neler neler anlatmıyordu ki dedesi. Ona eski Fransız, Arap, Fars edebiyatından çeviriler yaparak şiirler okuyordu. İlk insanlardan, gelip geçmiş çağlardan, uygarlıklardan, Türk soyunun tarihten önceki beşikleri olan Orta Asya'dan, göç olaylarını, dağılan Türk kollarının dünyaya medeniyet ışığıyla yol açışlarını anlatıyordu. Türklerin, zamanların, yüzyılların süzgecinden süzüle süzüle bugüne kadar gelişlerinin destanlarını dinlemek Türk'ü kendinden geçiriyordu. Tarih kitaplarında görmediği nice olay, nice kahramanlık hikayeleri öğrenmişti dedesinden. Bu her sabah böyle oluyordu. Bu hikayelerin tiryakisiydi artık. Yine kendini duvara dayadığı yastığa çekmiş, gözleri kapıda dedesini bekliyordu. İşte o sırada her şey değişiverdi birdenbire. Kapı usulca aralanmış ve kanat ağır ağır sonuna kadar açılmıştı. İlk önce dedesini görmüştü. Fakat ardında Mustafa ağası, Naciye teyze, enişte ve çocuklar hepsi birden odaya dolmuşlardı. Yatağına atılmışlar, onu öpüyorlar, elini yakalayıp sıkıyorlar, kutluyorlardı. Türk şaşkına dönmüştü. Bayram bile olsa bunun bir başka çeşit töreni olurdu. Hepsine ayrı ayrı merakla bakıyordu. Sonunda Mustafa öne geçmiş, Türk'ün yatağına elindeki gazeteyi sermişti. Türk hala o ilk görüşün sevinciyle ürperiyordu. Gazetenin sol yanında kocaman bir resmi vardı. Bu hastalanmadan önceki bir resmiydi. Saçları tek örgülü bir at kuyruğuydu. Alnında dağılmış perçemleri, gözleri güneşli güneşliydi. Resmin altında, "Gazetemizin yurt yazısı yarışmasını işte bu küçük kız Türk Vardar kazandı" yazısı vardı. Türk gerisini okuyamamıştı. Yaşlar gözleriyle yazıların arasına gerilivermişti birdenbire. Mustafa ağası ağır, sıcak sesiyle gerisini okumuştu. Seçkin kurul üyeleri oy birliğiyle Türk Vardar'ın yazısını seçmişlerdi ve 3000 liralık ödülü Türk kazanmıştı. Sonra Türk'ü ve ailesini anlatan kocaman iki sütunluk yazı vardı. Dedesinin Türk ordusunda yararlıklar gösteren kahramanlıklarını övüyor, babasının ziraat mühendisi olduğunu, bütün ailesinin şimdi saz damlı bir bahçe evinde oturduklarını, Türk'ün Mustafa, Kemal, Ata adlarında 3 ağabeyi olduğunu, bu 4 çocuklu ailenin kilit taşı değerinde annelerini de uzun uzun övüyordu yazar. Türk o gün eve giren çıkan sayısız gazeteci, fotoğrafçıyla konuşmuş, resim çektirmişti. Dedesinin yaptığı iyiliği hiç unutmayacaktı yaşayışı boyunca. Türk'ü bir koltukta pikelere sarılı oturur gören gazetecilere dedesi, şiddetli bir gripten müzdaripti. Şimdi nikahat devresinde diye kelimeleri eski dilden seçtiği bir söylev vermişti. Türk'e göz kırpmıştı usuldan. Yoksa bütün okurlar Türk'ün oturan bir kız olduğunu öğrenip acıyacaklardı ona. Yastığının üstünde duran büyük zarfı kaçıncıdır açıyordu. İçinde ortası ince kağıtla ayrılmış çift katlı, krem renkli bir karton vardı. Ortasında kocaman bir şeref diploması yazılıydı. Altında Türk'ün adı ve soyadı. Yurt yazısının konusu, yazılış değeri övülüyordu ve seçkin kurul üyelerinin sırasıyla adları, imzaları vardı. Türk bunlara bakıyordu. İçinde bir sevinç duyuyordu. Bir kuyunun çok diplere çekilmiş, uzak suyu benzeri yüreğinin derinlerinde parlayan bir sevinçti bu. Sanki bu büyük şeref diploması kendisinin değildi. Birinciliği kazanan, 3000 lira ödül alan yazı bir başkasınındı. Yoksa dolu dizgin koşamayan bacakları gibi yüreği de sevinçlere koşamıyor muydu? Yastığın altından bir başka zarf çıkardı. Kenarını aralayarak içine baktı. 3 tane 1000 liralık ona gülümsedi. Yüreğinde o güne dek çeşidini bilmediği değişik bir heyecan duyuyordu. Önünde açılan bu yeni yol uzaklarda ışıl ışıldı. Oralara doğru gitmek, her yarışta birinci olmak için yürümek gerekiyordu. Emekleyerek değil, kesin adımlarla yürümek. Işıl ışıl görünen geleceğe doğru yürümeliydi. Bunu bütün yüreğiyle istiyordu. Bu istek bir damlama taşından düşen aralıklı damlalara benziyordu. Fakat öyle lekesiz, öyle duru, öyle parlaktı ki. O gün doktordan çıktıklarında Türk şaşırdı. Sinema sokağında bekleyen her zamanki taksileri değildi. Siyah renkli bir özel arabaydı. Mustafa kardeşi usulca kapıdan kanepeye geçirdi. Direksiyonda Mustafa ağası yaşında bir çocuk vardı. "Arkadaşım Murat," dedi. "İşte bu kardeşim Türk." Genç adam dönüp Türk'e gülümsedi. Sevimli bir yüzü, cana yakın siyah gözleri vardı. "Tebrik ederim Türk kardeş, büyük başarın kutlu olsun," dedi. Türk teşekkür etti. O gün muayenehanede doktor, İdris abi, Sencan abla, sonra hastalardan arkadaş olduğu çocuklar, hanımlar hep tebrik etmişlerdi. Mustafa kardeşinin yanına oturdu. Dizlerini örttü yün atkıyla. Sonra kardeşine, "Türk," dedi, "Murat'ın o kadar hoşuna gitmiş ki yazın, bizi bugün Boğaz gezisine çağırdı. Tabii ben sana sormadan peki demedim. İster miydin bu gezintiyi?" Türk sevindi. Birdenbire bu çağrıyı. "Oo, tabii isterim Mustafa ağacığım. İyiliğinize çok teşekkür ederim Murat Bey." Arabasını dar sokakta usta bir manevrayla çeviren Murat, dik yokuştan ağır ağır inerken, "Türk," dedi, "bana da Mustafa'ya söylediğin gibi Murat ağa dersen çok sevinirim." "Oo, peki Murat ağa." Araba arka sokaklardan geçerek geniş bir caddeye çıktı. Türk, çocukluğunda gezdiği Atatürk Müzesi'ni tanıdı. Yeniden gezebilseydi ne mutlu olurdu. Belirsizce içini çekti. Gözlerini yumarak kendini yeniden geziyormuş gibi görüntüsüne kaptırdı. "Burada biraz duracağız. Bu güzel günü kutlamak için bir pasta ısmarlamıştım Türk için." Türk gülümsedi. "Ne iyi gençti bu Murat ağa. Mustafa ağasının başka türlü arkadaşları olur muydu hiç?" Murat arabayı kaldırımın yanına park ederek indi. Türk onun pastacı dükkanına girişine baktı. Hem terbiyeli hem de nazik bir çocuktu Murat Ağa. Kendisine hastalığından hiç söz açmamıştı. Türk içinden öyle sevindi ki buna. Pastacı dükkanının büyük camı ardında çeşitli şekerlemeler, çörekler, süslü kutular sıralıydı. Anneme bir güzel kutu çikolata, babamı bir kutu Hindistan cevizi şekeri, Kemal ağamla Atay'a kilolarla çikolata alacağım giderken. Tabii Mustafa ağamla dedeciğime de diye düşündü. Bunları dergide son çıkan yazılarının paralarıyla alacaktı. 3000 lira için kendinden bile gizlediği başka tasarıları vardı. Başını dükkanlardan yana çevirdi. Büyük mağazanın kocaman vitrini ardında ona bir dost yüzü gülümsedi birdenbire. Bu pembe kenarlı, çelik iğneli, beyaz saplı sevimli trikotaj makinesiydi ona dostça gülen. Yüreği çarpmaya başladı. Arabadan inmek, yüzünü cama yapıştırarak içeri bakmak istiyordu. Ah şu bacaklarım diye için için inledi. Trikotaj makinesi el sallıyordu sanki. O gün o unutulmaz boğaz gezintisi süresince hep düşündü. O gece Naciye teyze ve Mustafa ağası ile baş başa vererek günlerden beri içinde tasarlayıp o gün kesinleşen kararını onlara bildirdi. Naciye Hanım türkü dinledikten sonra öyle heyecanlandı, öyle sevindi ki türkü dakikalarca göğsüne bastırıp okşadı. 1. Kavaklar bir boy daha uzamıştı. Kına renkli toprakta göz alabildiğini aralıklı ölçülerle uzayan fidanların gövdeleri beyaza boyanmıştı. Türk kolları babasının boynuna dolalı, yanağı yanağında yine kucakta taşınıyordu. Fakat bundan söz açmaya hiçbirinin dili varamamıştı. Seher kızının yüzünü incelmiş, sararmış buldu. Bu ince yüzde gözleri olduklarından daha iri, kirpikleri daha uzun görünüyordu. Kardeşlerinin her biri bavulları, paketleri yakalamışlardı. En geride Ali Rıza Bey bastonuna dayanarak ağır ağır geliyordu. Türk annesini bir daha aranıza dönmeyeceğimi sanıyordum dedi. Şimdi sevincimden şaşırdım. Dün ayrılmış gibiyim sizlerden buralardan. Kemal ağamla ata büyümüşler, kavaklar boyatmış, fidanlarımız yapraklanmış. Kuyunun yanındaki yavru asma çardağına tırmanmıştı bile. Yanındaki dut ağacı da atlas atlas yapraklanmıştı. Babacığım, asma dalını ne zaman dutun gövdesi ortasından geçireceksiniz? Sait Vardar kızını öptü. Unutmadın mı asma dut aşılama hikayesini? Unutur muyum babacığım? Doktoruma bile anlattım sizin bu deneyi yapacağınızı. Sencan abla da şaştı. Nasıl olur diyordu. Ben de çok basit dedim ona. Asmanın ana dalı dut ağacının gövdesine matkapla açılacak delikten geçirilecek. Bir zaman sonra asma dutun gövdesinden beslenmeye başlayacak. Sonra asmanın toprak yönündeki bölümü kesilecek. Böylece dutun kuvvetli gövdesiyle beslenen gürbüz bir asma ortaya çıkacak. Seher kızının gönülce düzeldiğini hissederek seviniyordu. Türk giderken büyük bir karamsarlık içindeydi. Şimdi ise gözleri yüreğinden kopan umutlarla ışıl ışıldı. Kavaklı yoldan evin önüne varan aile orada durdular. Vakit öğleye yaklaşıyordu. Türk ayvanın önündeki kışlık kargı korkuluğun kaldırılmış olduğunu görünce sevindi. Ayvan limon sarısı bir renge boyanmıştı. Direklerde mısır hevenkleri, soğan kangalları, ipe dizilmiş kırmızı biberler asılıydı. Ocağın iki yanındaki duvarlara kalaysız bakır tavalar, cezveler, taslar sıralanmıştı. Ne güzel olmuş burası anne diye sevinçle bağırdı Türk. Ayvanın gölgesi serindi. Büyük masa ocaktan yanaydı ve üstünde sofra kuruluydu. Sait Vardar Türk'ü köşedeki koltuğa oturttu. Orasını hazırlamışlardı Türk için. Sol yanına büyükçe bir masa konulmuştu. Üstünde yuvarlak karınlı, parlak ağızlı bir termos duruyordu. Yanında Türk'ün kırılmaz mavi bardağı. Annesi kızının ayaklarını alçak sandalyeye yerleştirirken belirsiz tuttu. Hayır, zayıflamamıştı bu sevgili bacaklar. Sanki kalksa koşabilecekti kızı. Mustafa, Kemal, Ata, Türk'ün eşyalarını odasına götürmüşlerdi. Yalnız birkaç paket üstü kalın sarı bir kağıtla sarılı bir büyük kutuyu ayvanda bırakmışlardı. Ali Rıza Bey'in şapkasıyla bastonunu, kolundan pardesüsünü Seher aldı. Ah dedeciğim, çok şükür yine hep bir araya geldik. Çok özlemiştik sizleri. Ya biz, ya biz evlatçığım? Sonra hepsine ayrı ayrı baktı. Gri gür kaşları çatıkçaydı. Gözleri çelik çelik parlıyordu. Öksürdü. Bir şey söyleyeceği zaman böyle öksürürdü. Çocukları ona baktılar. Ali Rıza Bey, size Türk'ün sağlık durumundan kısaca söz açacağım dedi. Mustafa kollarını göğsüne çaprazlamış, ayvanın orta direğine yaslanmıştı. Bir yanında Kemal, öbür yanında Ata duruyorlardı. Ali Rıza Bey, Türk'ün karşısındaki koltuğa oturdu. Oğluyla gelini sandalyelere iliştiler. Kız gördüğünüz gibi gittiğinden çok daha iyi döndü. Yürümemesinin hiçbir sebep yoktur. Fıkralar yerlerine yerleşmiş, sinirlerin katılığı yumuşamıştır diyor Doktor Okan. Sizlere selam söyledi. Kısa zaman sonra yürüyecektir. Hem de hiç beklenilmeyen bir zamanda. Seher derin bir soluk aldı. Çok şükür ya Rabbi. Bu güzel haberlerle döndünüz. Kızına gülümsedi. Türk neşeliydi. Dedemin söylediklerini bana da söyledi doktorum. Bir gün koşu vereceksin dedi. Ama bilmiyorum bu koşuya ne zaman başlayacağım. Ali Rıza Bey'in kaşları ortasındaki çatık yumuşamıştı. İşte size en güzel müjdeyi verdik. Sait Vardar, kızımın büyük başarısıyla sade bizler değil, bütün şehirlilerin göğüsleri kabardı. Şelale gazetesi günlerce Türk'ün yazısını yayınladı. Bizimle konuşmalar yaptılar, resimlerimiz çekildi. Seher, bütün sevinçler bir araya geldi. Başta Türk'ün sağlık durumundaki iyiliğe dönüş. Sonra büyük başarısı, Mustafa'nın pek iyi dereceyle sınıfını geçmesi. Küçük oğullarımın biri pek iyi dereceyle, öbürü iftihar listesinde yer alarak geçtiler. Bizim için bundan çoğu, bunun gerisi yok artık. Anaların en mutlusuyum. Mustafa, hele anneciğim, şu büyük kutunun içindekini görürseniz dedi, sanıyorum ki mutluluğunuz aşırı derecede artacak. Seher heyecanla sordu, ne varmış o kutuda, benimle ilgili mi? Seher Türk'e baktı. Kızının yüzündeki gizli bir sevincin ışıkları parlıyordu. Kayınbabasına, Mustafa'ya baktı. Hiçbiri bildikleri sırrı ele verecek bir söz etmedi. Seher kocasına, açalım bari kutuyu dedi. Karı koca yerlerinden kalkarak kutunun başına çömeldiler. Seher dayanamadı, diz çöktü yere. Kalın sicimleri çözmeye çalışıyordu. Sait, şimdi sicim toplamak işini bırak sevgilim dedi. Bahçe pantolonunun geniş cebinden budama bıçağını çıkardı. Kutunun sicimlerini düğüm yerlerinden kesti. Kağıtları Seher açtı. Büyük kapağı Sait kaldırdı. Kutunun içinde baş yanları pembe, iğneleri gümüş gümüş parlayan trikotaj makinesinin gövdesini gördüler. Ali Rıza Bey, bu kızının hediyesi sana dedi. Yazı yarışmasının ödül parasıyla aldı. Seher yerinden fırladı. Türk'ün oturduğu koltuğun önüne attı kendini. Kollarıyla kızını sardı. Başını onun dizlerine gömdü. Ah Türk, ah Türk yavrum. Omuzları sarsılıyordu. Türk başını annesinin başına eğdi. O da ağlıyordu. Ali Rıza Bey birkaç kere sesli sesli öksürdü. Beyaz kocaman mendiliyle burnunu sildi. Yerinden kalkarak içeri odasına girdi. Sonra hepsi birer birer çekildiler, ana kızı baş başa bıraktılar. Seher yüzü öylece kızının dizleri üstünde ağladı. Türk'ün gözyaşları annesinin altın saçlarına damlıyordu. Bu gözyaşları ikisinin de göğüslerine biriken özlem ateşine damladı, damladı. Çeşitli acılarla yanan bağırlarını serinletti. Usul usul okşadı, öptü onu. Kavuştuk birbirimize Türk'ün, anasının Türk'ü. Seninle göğsüm kabarıyor yavrum. Sen bana acıların en dayanılmazlarını silecek sevinçleri de beraberinde getirdin. Bu dünyada kaç ananın senin benzerin kızı vardır? Sen yokken yıldızlı gecelerde, sabah şafaklarında, günün her saatinde, her an Allah'ıma seni bana bağışlamasını yalvardım. Sağlığın, mutluluğun, neşen, koşup yürümen için sızlandım, yakardım Allah'ıma, el açtım. Türk yumuşak, küçük bir sesle, çok iyiyim anneciğim dedi. Yürekçe kendime güveniyorum artık. Doktorumla son görüşmemizde yürümemene sebep yok Türk dedi bana. Hani senin ilk görüştüğümüzde tembel sinirlerden söz açmıştım ya, artık onlar tembel değiller. Fakat Türk, sen bir kere yürüyemeyeceğine kendini inandırmışsın. Bilinç altında yer etmiş gizli korku var. Bu korkuyu yok etmek sadece sana bağlı. Seher artık ağlamıyordu. Gözlerinde bir gizli ışık tutuşmuştu. Ucu yüreğinde yanan bir ışıktı bu. Şahlanan koruyucu analık duygusuyla par par yanıyordu içim. Sesinde bu ateşin yangını, güvenç ve umut sıcağıyla. Yürüyeceksin Türk dedi. İçinin o gizli korkularını beraberce kovacağız seninle.